Uzun hikaye.
Sinir bilim, psikoloji, felsefe ve müzik. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu.
...95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar tekrar. Bugün birazcık oyun müziklerinden bahsedeceğim ama öncelikle tabii son yıllarda çok büyük bir endüstri olma yolunda olan, birinciliğe kadar yükselmesi beni şaşırtmayacak olan bir endüstriden bahsediyoruz. Bu endüstrinin tabii 10 yıllardır ayakta kaldığını biliyoruz. Fakat son yıllarda özellikle hem yapay zekanın hem de yapay zeka yardımıyla da hareketlerin seslerle senkronize edilmesinin sonucunda çok daha cazip hale gelen bu oyunların, belki de cazip mi demek lazım, daha tehlikeli mi demek lazım onu bilmiyorum ama ben biraz daha tedirgin olanlardan taraftayım. Çünkü aslında son zamanlarda hatta dün elime geçen bir makalede çok güzel bir başlık dağıtılmış, beyni nasıl olumlu etkilediği üzerine, özellikle bilişsel taraflarını beynin geliştirdiğini, problem çözmek başta olmak üzere, hafıza başta olmak üzere kognitif faaliyetlerin en önemli unsurlarının geliştiğini anlatıyor. Tabii makaleyi baştan aşağı taradıktan sonra daha çok bu oyunların yararlı taraflarını ele alması birazcık bana yanlı geldi. Sonra tabii baktım, aslında çok makale var. Yani oyun endüstrisinde özellikle hangi oyunu oynandığına bağlı olarak, çocuğun mevcut durumuna bağlı olarak, hangi araçlarla oynadığına bağlı olarak çok fazla şey atfedildiğini görüyorum. Yani oldukça fazla sayıda makale var. Dolayısıyla hani zararlarını ortaya koyan bir sürü çalışma olduktan sonra sadece yararını ortaya çıkartmış olan makale bana birazcık yanlı gelmişti. O yüzden de bu programda hem biraz ondan bahsedeyim istedim. Çünkü konunun müzikle o kadar direkt ilgisi var ki, daha önceki programlarda hep müziğin beyinle olan ilişkisini, müziği anlamada değil de daha çok beyni anlamada müziğin yerini hep ele almışızdır. Gaming Affects the Brain adlı yazıyı okuyunca, How Gaming Affects the Brain, oyun oynamak beyni nasıl etkiliyor? Orada birazcık es geçildiğini gördüğüm bir sekme vardı. O da işin müzik tarafı. Öyle büyük bir endüstri var ki bunu artık milyarlarca dolar karşılığı var ve ben sadece oyunlardan bahsetmiyorum. O oyunların görsel malzemesinin dizaynı olarak, onun bir uzantısı olarak ona eklenen, daha çok efekti hatırlatan ama soundtrack, yani video gaming soundtrack'in çok önemli bir özelliği var. Bu özelliklerin başında da dediğim gibi senkronize hareketleri çok daha fazla ortaya çıkartmak. Bir de zaten belki vakit gelirse ya da özel bir programda zamanı algılamamızda müzik nasıl etkili oluyor, o konuya da girelim. Çünkü oyunlarda özellikle işte strateji oyunlarında belli bir zamanı daha çabuk, daha güzel geçirebilmek amacıyla özel müziklerin kullanıldığını biliyoruz. Ama burada tabii hemen ses jeneratörlerinin, yani bu PSG dedikleri veya FM sentezlerinin yapıldığı, sintezlerinin kullanıldığı şeyleri düşünürsek, bu sound chip dedikleri, yani PSG de zaten Programmable Sound Generators anlamına geliyor. Burada bir bütün bu jeneratörlerle beraber çok özel bir sound ortaya çıkıyor. Bu sound'u bugünkü müzik arasında, işte bilinen bir oyunda kullanılan müziği kullanarak örnek vereceğim. Dolayısıyla da hani neye benziyor, hiç oyun oynamamışlar için ya da bu oyunların müziklerinden haberdar olmayanlar için bir örnek olur. Onların başında da ben geliyorum. Dolayısıyla buradan, yani bu konuya birazcık uzak durmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Çünkü ben herhalde hayatımda belki de hiç oynamamış olabilirim. Bir iki kere oturduğumu hatırlıyorum ama birkaç dakika belki, hem ilgimi çekmediği için hem de hiç oynamadığım için birazcık teorik kaçıyor benim yaklaşmam. O yüzden de soğuk duruyordum. Fakat ne zaman ki bir arkadaşım bana gönderdiği de oyun, bilgisayar oyunlarının, son dönem oyunların beyin işlevleri için iyi olduğunu yazan makaleyi görüp, onu eleştirenleri de okuduktan sonra işin müzik kısmına çok fazla girilmediğini görünce ben de bugün bu konuya özellikle değineyim istedim. Şimdi öncelikle tabii bu chip tune dedikleri, işte bu biraz önce bahsettiğim çiplerle jenere edilmiş müziklerin kulağımıza geldiği formatıyla doğal müzik aletlerinden uzak olduğunu söyleyelim. Bunu iyi ya da kötü olduğu için de söylemiyorum. Maruz kalınan o jeneratörlerle yapılmış müzikte maruz kalınan şey genellikle hareketlerle birlikte bir mesajı içeriyor olması. Yani işte mesela yer titreşimini bile müzikteki titreşimle daha güzel algılanılması sağlanıyor. Ya da işte herhangi bir şekilde rengin açıldığı, karardığı, dış ortama çıkıldığı, iç ortama çıkıldığı ya da bir ışık kaynağı olduğu zaman ışık kaynağıyla beraber seslerin tizleştirildiği hakikaten ortamdaki mevcut durumu tam anlamıyla sese neredeyse dönüştürmüş bir soundtrackler görüyoruz. Bunun da çoğunlukla artık yapay zeka ile yapılıyor ve de şarkıları söyleyenlerin sesleri öyle bir editleniyor ki zaten yani artık absolut kulakların bile net bir şekilde duyacağı gibi son derece absolut tonlar duyuyoruz ve gene efektlerle tizleşme ve pesleşmelerde hiçbir şey kaçmamış oluyor. Fakat altta sürekli giden o çok bağlı notaların üzerine koydukları müziklerle bir sonraki adımda neler olabileceğiyle ilgili ipuçları veriyor. İşte daha zor bir görev mi bekliyor oyun oynayıcıyı ya da işte bir korkulu bir sahneye mi giriliyor ya da korkulu bir sahne varsa daha da işte o etkiyi arttırmak için kullanılıyor. Zaten önemli olan o oyunu satmak olduğu için efektlerle beraber müzik de buna göre yapılıyor. Fakat ben bunu araştırdıkça böyle bir jandırın, böyle bir stilin olduğunu gördüm. İşte bu chip tune dedikleri şey de o tahmin ediyorum. Bu sektörün büyümesiyle birlikte çok başarılı bestecilerin Toshio Kai mesela işte o kadar çok hani Pac-Man'den tutun da yani en basit, en bilinen oyunlardan Atari'ye kadar, en çok yaygın ola kadar, Rally X'e kadar falan filan bütün bunların arkalarında aslında şimdi yeni yeni hem Yamaha'nın hem işte bu PSG sound chipslerin kullanılmasıyla beraber iyi kulaklıklarla oynayan kişilerde kendini kaptırma, daha fazla zaman harcama fakat daha zevk alma olduğunu görüyoruz. Bazı araştırmalar müziğin iyi olmaması durumunda oyunun da tercih edilebilirliğini azalttığını göstermiş. Şöyle bir baktım, yüzlerce oyunun en çok tutanlarının müzikleri de ayrıca bir playlist olarak çalınıyor. Hakikaten girip de bir YouTube'da bir arama yaparsanız işte Best Gaming Music falan diye yüzlerce playlisti göreceksiniz ki dijital sentezi olsun, sound chip'i olsun, FM sentezi olsun yani son derece birbirine benzer bir kalitede olduğunu görüyorsunuz. Bazılarının bestecilik özellikleri güzel, zengin, yaratıcı. Fakat unutmayalım ki burada benim hani bu müziklerin müzikal özelliklerini değil de yani bestecilik karakteristik olarak nelere sahip olup olmadığını değil de bunların aslında nasıl bir işleve sahip olduğunu birazcık konuşmak amacıyla bunu açıyorum. O yüzden oralara hem çok fazla girmeyeyim hem de oyunları çok bilmeyen birisi olarak vereceğim örneklerle kafa karıştırıcı olabilirim. Fakat önce hemen şunu söyleyelim. Bir defa yapılan çalışmalarda oyun süresine de bağlı, oyunun içeriğine de bağlı olarak genelde şiddet ve agresivite içeren oyunların yaralıdan çok zarar getireceğini ortaya koyan çalışmalar var. Yani bugün artık Psychology of Gaming denen bir alan var. Yani bu oyun dünyasının psikolojisi. Hiç unutulmaması gereken bir şey var. Buralar sömürüye çok açık alanlar. Yani sağda solda okuduğunuz, sağda solda rast geldiğiniz işte bu oyunları sınırlı oynamak lazım, bu oyunların seslerini belirli bir frekans, belirli bir yükseklikte tutmamak lazım gibi uyarılar her ne kadar yerinde de olsa tırnak içinde tam olarak da oyun oynayan özellikle çocuğa ulaşmıyor. Zaman kısıtı getiriliyor ya da işte bir yasak konuyor. Fakat bu da tabii o zaten oyunun amacı olan cazibeyi arttırma konusunda daha da büyük bir boost eden bir şeye yol açıyor. Yani çocuk çok daha fazla oynamak istiyor falan. Çünkü bu oyunlarda ben müziklerini dinledim bugün. Özellikle kasıtlı olarak bağımlılık yapılacak şekilde dizayn ediliyor. Unutmayalım bu endüstride, oyun endüstrisinde kognitif psikologlar yani bilişsel psikologlar, ödül psikologları çalışıyor. Sadece işte bilgisayar mühendisleri, bilgisayar bilimcileri çalışmıyor ama human behavior yani insan davranışlarının özellikle İnsanın bilgisayarlarla iletişime girdiği zaman o interaksiyon sırasındaki bütün parametreleri çok geniş bir yelpazede sıralanmış bilim insanlarından oluşuyor. Dolayısıyla işte hem ahlak işin içine devreye giriyor ister istemez, hem de zararlarını belki iş işten geçtikten sonra öğreneceğimiz bir sürü şeyde olduğu gibi öğreneceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Hiç unutmayalım ki bugün son derece sağlıklı, son derece zararlı olan sigaranın da 1950'lerde, 60'larda reklamı yapılıyordu. Hatta bu reklamlara beyaz önlük giymiş doktorlar bile çıkıyordu. Şu markayı içiyoruz biz diye. Hatta hamile kadınlara mentollü sigara önerildiğini unutmayalım. Çok daha da fazla zararlı olmasına rağmen iş işten geçtikten sonra da meğersem şöyleymiş, şimdi de bir sürü önlem alınmaya çalışılıyor. Ben birazcık bu oyunların bu tarafının böyle olduğunu düşünüyorum. Biliyorum karamsar bir düşünce olduğunu, fakat cazip gelmemesinin bana, yani birazcık korkuyor olmamın sebebi özellikle renkler üzerinde, ışık üzerinde, ses üzerinde, görevler üzerinde, interaksiyona girmiş kişinin bütün duyguları anketlerle, şunlarla bunlarla, EEG'lerle ölçüldükten sonra daha da tasarlanarak, daha da iyi tasarlanarak tam anlamıyla bir bağımlılık yapacak hale getirilmesi neresinden bakarsanız bakın bana tabii ki iyi gelmeyecektir. Dolayısıyla en büyük harcanan paranın en önemli kısmı bu psikologlara, dediğim gibi sadece psikologlar da değil, yani bilişsel psikologlar, ödül psikologları özellikle bunlar için çok uğraşıyor. Yani bu araştırmayı yapan Profesör David Hutchinson, Cagliari Üniversitesi'ndeki bağımlılık yapan davranışları ve klinik psikolojiyi özellikle inceleyen bir bilim insanından bahsediyorum. Çocukların çok daha fazla ekranın başında kalmasına yönelik çalışıldığını söylüyor. Dolayısıyla bunu da yapabilmek için aralıklı olarak yeni bir görev, birkaç dakika sonra yeni bir ışık şiddeti, aradan 4-5 dakika geçtikten sonra efektlerin seslerinin değişmesi, aradan birkaç dakika sonra özel müziklerin devreye girmesi, işte bu özellikle intermittent reinforcement dedikleri sürekli olarak çocuğu istim üstünde tutacak ve dikkatini düşürdükçe tekrar toparlayıp sürekli o, işte hani psikolojide tolerans sağlayan bağımlılık vardır, yani her gün hangi maddeyi kullanıyorsanız aynı değerlere ulaşmak için biraz daha fazla almanız gerekir ya, işte aynı şeyi oyunlarda özellikle tasarlandığını, 1950'lerden de bu yana giderek artırılarak yapıldığını anlatıyor hocamız. Dolayısıyla özellikle yapılan araştırmalarda dopamin hormonunun, ki beynin ödül merkezi ve sistemi açısından çok önemlidir, belirli bir aktiviteyi belirli bir şekilde tutmanın, canlandırmanın gerekliliğini ortaya koymak üzere dizayn edildiğini gösteriyor. Şimdi burada tabii bir de bunun ikinci etkisi var. Yani bu işletmede fırsat maliyeti denen bir durum var. Aslında çocukların belirli oyunları belirli bir zaman içerisinde oynamaları, eğer günlük oynamaları gereken, yani işte fiziksel aktivite olarak ortaya koymaları gereken şeyi eğer çalmıyorsa, yani çok sınırlı, kontrollü ve dikkatli şekilde dizayn edilmiş oyunlarla, ki bilmiyorum var mı, aslında evet yararlı olabilir. Çünkü burada yarım saat, bir saati geçmeyen oyunlarda ve haftada sadece birkaç kere yapılan oyunlarda işte problem çözme, strateji geliştirme, hafıza gibi güzel bilişsel şeylere pozitif katkıda bulunabilir. Yani etkisi pozitif olabilir. Fakat hem bunun daha uzun olabilmesi için tasarlanıyor ve burada müziğin ve sesin yeri inanılır gibi değil. Çok çok çok güçlü. Hem de her güne yayılan ve de aslında günlük yapılması gereken belirli hareketleri, bedenin ve zihnin ihtiyaç duyduğu hareketleri yapmasına da engel oluyor. Dolayısıyla yani bilgisayarın başında 4-5 saat geçirmiş bir kişinin sadece o ekrana bakması, müziğe, ışığa, hareketlere maruz kalması değil zararlı olan, bir o kadar da o saatler içerisinde aslında yapılması gerekenleri yapmıyor olması. Yapılan çalışmalarda oyun süresinin uzamasından sonra çocukların çok daha gergin, sinirli ve de gündelik hayatlarında oyun oynamadığı zamanlarındaki durumlarda moodunun son derece depresif bir tablo çizdiğini gösteriyor. Yani isteksizlik, motivasyonsuzluk, başka işleri yapmak istememek ve özellikle de eğer biraz şiddet içeren bir oyunsa vücutta nasıl ki ormanda ayıyla karşılaşırsak ya kaç ya savaş gibi yani fight or flight şeyleri nasıl çıkıyorsa insanın davranışlarında, daha doğrusu hormonal durumunda her şey değiştiği için aynen savaş ya da kaç tepkilerine yol açtığını görüyoruz. Yani özellikle eğer bir o video oyununda çok az da olsa şiddet varsa limbik sistemdeki hareketliliğin arttığını, çok basitçe kabaca söylemek gerekirse prefrontal korteksteki beyin bölgesinin de aktivitelerinin azaldığını görüyoruz. Şimdi ben o makaleyi görünce çok zararlı olabilecek herhangi bir maddenin de çok nadiren tüketilmesi de belki yararlı bir şeye yol açabilir. Burada bu oyunları oynayanların %95'inin abarttığını unutmadan davranmamız gerekiyor. O yüzden de bunun altını çiziyorum. Şimdi bu ne demektir? Yani prefrontal korteks, yani beynin alın bölgesindeki beyin lobunun aktivitelerindeki, aktivasyonundaki azalma, hani bizim bilişsel fonksiyonlarımızı arttırıyordu. Bunun tam tersinden bahsediyor oluyoruz bu çalışmalarda. Böylece karar vermeden tutun da doğru hükmetme gibi davranışlarda bir düşüklüğe yol açtığını görüyoruz. Kaldı ki bu oyun videoları uzadıkça bu sefer adrenalinin ve kortizolün salınımının arttığını görüyoruz. Bu da zaten hani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kişinin hem zihnini hem duygu durumunu hem de belki de ileride çok daha ağır kötü özelliklere yol açıyor. Bu anlattıklarımı derli toplu bir şekilde dinleyebilirsiniz. Aslında Andrew Huberman'ın video kanalı var şeyde YouTube'da ve orada Does Gaming Rot the Brain diye bir konu var. Bence çok önemli noktalara değiniyor. Böylece hem kendiniz için hem de belki yardımcı olmak istediğiniz herhangi bir kişi için, çocuk da olabilir bu, uyanık olma açısından, uyanık halde kalmak, farkında olmak açısından onu tavsiye ederim. Ama genel olarak hem duygu durumundan hem düşünce yapısına kadar anlattıklarının çok da böyle iç açıcı olmadığını söyleyebilirim. Yani anksiyetenin, stresin çok arttığını, zihinsel olarak sadece anksiyete ve stres değil, uzun vadede kalıcı depresif reaksiyonlar olduğunu, özellikle insanlarla ilişkide problemler yaşadığını, çok ciddi bir motivasyon düşüklüğüne, konsantrasyon bozukluğuna, enerjiyi düzgün kullanamama, gün içinde yayamama, yalnız hissetme, sosyal diskoneksiyon gibi çok ciddi problem, zaten kendisi problem ama bir de uzun vadede de daha toksik ilişkilere gidecek bir takım vulnerability'ler yaratıyor. Ekonomik performansların da düştüğünü görüyoruz. İşte tembellik vesaire vesaire. Yani aslında bütün bu negatif etkilerini orada ayrıntılarıyla dinleyebilirsiniz. Fakat tabii hiç mi pozitif etkisi yok? Var tabii, yani bunu söylemek lazım. Ama bu ancak ve ancak gerçekten de kişiyi bağımlı yapmak üzerine dizayn edilmemiş oyunlarda. Özellikle uyarının çok fazla olmadığı, yani ışığın, müziğin, efektlerin, renklerin ve hareketin kararında olduğu. Şimdi diyebilirsiniz ki ne demek o kararında olduğu? Bunu gene kognitif psikologların kesinlikle ölçmesi lazım ki bunu ölçen testlere de rast geldim. Dolayısıyla böyle bir oyundan bahsediyorsak yararları olabilir. Dilerseniz şimdiki müzik arasında şeyi dinleyelim. Bir tane ünlü bir oyunun müziğini dinleyelim. Die For You. Gerçekten de bu tam anlamıyla oyunlarda sıklıkla kullanılan chip tune dediğimiz elementlere sahip. Sonra devam ederiz. Evet, bugün video gaming, video oyunlarını ve onlarda kullanılan müzikleri de ele alıyoruz. Ben tabii çok sınırlı sayıda demiştim. Uyarıya sahipse eğer oyun, sınırlı sayıda oynanıyorsa ve de günlük hayattaki diğer şeylere zaman ayrılabiliyorsa ve her gün yapılmıyorsa zararının olmayacağı, hatta muhtemel belki yararlarının da olabileceğini söylemek istiyorum. Çünkü müzikten önce genelde negatif taraflarını anlattım ama müzikle birlikte biraz önce dinlediğimiz dedim tam bir chip tune, yani bu müzikler gerçekten de oyunun daha uzun süre oynanabilmesi için bağımlılık parametrelerinden birisi olarak kullanılıyor. Bunlar çok az kullanıldıysa yararlı olabilir. Birkaç yararından bahsedeyim. Bazı araştırmalar dikkatin artabileceğini, zekanın gelişebileceğini, hafızanın iyileşebileceğini, öğrenmeyi hızlandırabileceğini, problem çözme yeteneklerinin artabileceğini, yaratıcılığı geliştirebileceğini söylüyor. Dolayısıyla burada tekrar ediyorum, bu saatlerce işte bilgisayar oyununun karşısındakiler için geçerli olan oyunlar değil bunlar. Gerçekten de eğer bir puzzle yapılıyorsa, işte yani yukarıdan düşen blokları yerleştirmek gibi bir üç boyutlu ya da iki boyutlu bir takım yerleştirme oyunlarıysa, ya da satranç da olabilir, çok fazla prefrontal korteks aktivitesine yol açtığını gösteriyor vesaire vesaire. Şimdi bu oyunlar yararlı oyunlar. Bu oyunların zaten özellikle background'ında müzik olmadığını görürsünüz. Renk skalasının natürel olduğunu görürsünüz, ışığın vesairenin normal olduğunu görürsünüz. Fakat işte o bir takım tank savaşları ya da işte strateji oyunları, bilmiyorum hangileri, hiç bu benim bahsettiğim Sudoku gibi, Wordle gibi, bulmacalar gibi, satranç gibi oyunlara benzemiyor. Biraz önceki dinlediğimiz müzikte olduğu gibi yeni dönem müziklerde, yeni dönem oyunların müziklerinde o müzikler test ediliyor. Yani bir defa çocukların ya da oyun kitlesine girecek olan yaş aralığı neyse, o ürünü satın alan kitlenin, yakınların bu sektörün içinde olduğu için de biraz ayrıntıları biliyorum. Onlar üzerinde yapılıyor bu deneyler. Yani işte binlerce kişi her gün oyun oynayanların sorularını cevaplıyor. Binlerce kişi dünyanın her yerinde telefonla oyun oynayanların sorunlarını alıyor, dinliyor. Onlara cevap veriyor. O oyunları çok iyi bilmekle birlikte tabii buradan bir profil de çıkıyor. Dolayısıyla o oyunları oynayanların, özellikle çocukların, ne tarz müzikler dinledikleri ve bir, hani benim nefret ettiğim şu globalleşme, bahsetmiştim ya, bir sokağa girersin, alışveriş sokağına, Avrupa'nın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, orada aynı markaları görürsünüz. Aynı marka kahveleri görürsünüz. Aynı marka işte tekstilcileri, elbisecileri görürsünüz. Aynı marka çantacıları görürsünüz ve Prag'da alışveriş merkezinde mi geziyorsunuz? Brüksel'de misiniz? İstanbul'da mısınız? Ankara'da mısınız? Hiç fark etmez. Milano'da mısınız? Neredeyse aynı o zincir markaları görmekten hiçbir özelliği kalmamıştır. Aynı şekilde müzikte de yapılan şey bu. Yani zincir müziklerle, diyelim ki savaş strateji oyununu Bulgaristan'da oynayan bir çocukla, Türkiye'de oynayan bir çocuk, Amerika'da oynayan bir çocukla, Yeni Zelanda'da oynayan bir çocuk veya Venezuela'da oynayan bir çocuk aynı müziklere maruz bırakılmış oluyor ve böylece aslında bir zincir markalar gibi zincir soundlar oluşturuluyor kafalarda ve de artık bu genel geçer. Aslında biraz önce ismini andığım ülkelerin kültürlerinde birbirlerinden çok farklı müzikler var. Sadece ritmik olarak değil, ses olarak değil, bir o kadar farklı enstrümanların kullanıldığı, farklı formlarda bestelerin yapıldığını görüyoruz. Şimdi Arjantin tangosuyla Yozgat ağıtını karşılaştıramayız birçok açıdan. Ama her ikisinden de zevk alabiliriz. İyi ki ikisi de var. Fakat oyunlarda bunlara saatlerce maruz kalan çocukların artık Arjantin tangosudur, Piazzolla'dır, Yozgat ağıtıdır ya da işte bir Kırklareli türküsüdür gibi özelliği ya da merakı azalacak. Bu tabii ki kötü bir şey ama bir o kadar da oradan beslenmemiş olacak. Benim korkum o. Dolayısıyla daha standart, daha düz bir duyaya sahip olacaklar diye korkuyorum ama yapılan çalışmalar benim korktuğumu destekliyor. Dünya çapında yapılan araştırmalarda özellikle oyun oynayanlar arasında belirli bir müziğin, biraz önce dinlettiğim chip tune'un fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz. Fazlasıyla sevildiğini, müziklerin de oraya evrildiğini görüyoruz. Sonra ne oluyor? Aslında buradan çıkan bilgilerle oyun oynamasalar bile bugün daha çok adına pop müzik denen, ki içinde çok iyi örnekleri de var. Ben her janrın iyi örneklerinin de kötü örneklerinin de olduğunu biliyorum. Dolayısıyla pop müziği burada kötü bir stildir diye söylemiyorum. Fakat pop müzikte daha çok kullanılıyor. Daha çok satış kaygısı olduğu için, çok daha büyük bir endüstri olduğu için oyunlardan elde edilen tutmuş parçaların ve tutmuş sentezlerin, işte o PCG'lerle beraber yapılan sentezleriyle yapılan parçaların aslında bir takım örneklerini görüyoruz pop müzikte. Onun da ayrıntılı bir programını yaparım. Belki bu program tabii yarım saate indiği için hedefe direkt konuşmaya çalışıyorum. Belki haftaya bunu devam ederim. Belki Deniz'le beraber devam ederiz. Çünkü oyun müziklerinin bildiğimiz anlamda pop müzik olmak üzere başta çok tüketilen müziklere etkisi nedir? Bunu da ayrıca konuşmak gerekir. Ama en cümle şunu söylemek istiyorum. Evet, sınırlı sayıda, sınırlı vakitte, sınırlı uyarana sahip oyun oynanıyorsa bazı yararlarını görebilir. Çocuklar özellikle çok daha beyni her şeyi kapmaya müsait olduğu için. Fakat bu genelde söz konusu olmuyor. Araştırmalar olayın %95'inin abarttığını, insanların fazla sayıda, fazla uyaranla karşı karşıya kaldığını, dolayısıyla biraz önce andığım zararları görebileceğini söylüyor. Burada da müziğin maalesef bu zararlı etkiyi arttırabilmesi açısından dizayn edildiğini, bu açıdan chiptune'ların dizayn edildiğini de unutmayalım. Ki gene de içlerinde güzel müzikler de var. Fakat dediğim gibi burada müzik ne kadar kaliteli, ne kadar kalitesiz onu tartışmıyorum. Tartıştığım şey onun da hizmet ettiği şeyin çocuğun biraz daha fazla zaman geçirmesi, onun bağımlılığının biraz daha sürdürülebilir olması, ki bu da maalesef çok da zararlı. Bugün bitireyim. Haftaya yeni programda görüşürüz. Geçen haftaki bu yeni yayın dönemini Deniz'le konuşurken de söylemiştik. Konuklarımız olacak diye. Benim burada Belçika'da sürdürdüğüm bir takım projeler var. O yüzden Haziran'ın ortasına kadar çok büyük bir yoğunluğum olacak. O yüzden belki birkaç haftamı daha alabilir konuklu programlara geçebilmek. Ama sizlerden de tabii ki bekliyorum. Önerilerinizi, konuk da olabilir, konu da olabilir. Muzaffer Corlu veya Deniz Atlam Gmail adreslerimize yazabilirsiniz. Ben bu programları Spotify'a koyuyor, Açık Radyo. Ben de görüntülü olarak YouTube'a koyuyorum. Özellikle konuklu olursa tabii koyuyorum. Muzaffer Çorlu YouTube kanalına da beklerim. Abone olursanız da güzel olur. Böylece interaksiyonumuz artar. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.